Ondan evvel hiçbir şey yoktur. Zaman da Allah'tan sonradır. O yüzden ne zamandan beri Allah vardır gibi bir sual abesle iştigaldir. Zaman yokken Allah vardı çünkü. Madem ki Allah yücedir, o halde nasıl oluyor da Allah'ı terk ediyorlar da onların peşinden gidiyorlar? Şirkin açıklaması nedir? İnsan neden müşrik olur? Bilirler ki kıyamet hafidadır. Mümin de bilir ki kıyamet rafiadır. Dolayısıyla Müslüman kıyameti ister. Kafir ise kıyametten korkar. Allahümme la tukimis sa'a. Allahümme la tukimis sa'a diye yalvarır. Kafir kabre girdiği zaman.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين
Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresini bitirmiştik. Bugün Nahl suresine başlıyoruz inşallah. Nahl suresi Mekki surelerden, Mekke'de ele alınan konuları ele almaktadır. Surenin ismi ileride bir ayette Nahl kelimesi geçmekte, oradan alınmıştır. Allah Azze ve Celle arıya vahyettiğini o ayette bize ifade etmektedir. O yüzden ismi de oradan gelmektedir. Sure içerisinde kullanılan farklı bir kelime varsa genellikle surenin ismi oradan alınmıştır. Bazı surelerin isimleri Peygamberimiz tarafından bizzat zikredilmiş. Hatta birkaç ismi olan sureler var. Bazen bir sureye 3-5 isim, bazen 10 isim dahi verilmiştir. Bunların bir kısmı hakkında rivayetler gelmiş, bir kısmı daha sonralarda surede geçen o ilginç kelimeden ötürü o şekilde anılır olmuştur. Nahl kelimesi de bal arısı için kullanılan, bal arılarını ifade eden bir kelime. O hayvanın ismi, Allah Azze ve Celle o hayvana yemin etmiş, ona vahyedildiğini bize ifade etmiş. Balın, arının üretmiş olduğu balın insana şifa olduğunu bildirmiştir. Sure Mekki'dir ve Mekke'deki sureler Mekke döneminde inen, yani hicretten evvel inen sureler ekseriyetle iman üzerinde durmakta, sabır üzerinde durmakta. İman edenler Allah tarafından sabır imtihanına sokulacaklar. Kafirlerle karşı karşıya gelecekler. Mücadele edecekler, korkulu günler geçirecekler. O yüzden Mekki surelerde iman ile birlikte sabır üzerinde durulur. Demek ki iman sadece bir laf değil ya da sadece bir inançtan ibaret değil. Bir hayat şekli olduğu için kafirlerle karşı karşıya gelmemize sebep olacak bir inanç olduğu için ona Kur'an'ın dediği şekilde iman edenler, o inanç esasına Kur'an'ın dediği şekilde inananlar elbette ki bir takım zorluklarla karşılaşacaklardır. O yüzden Mekki surelerde Allah Azze ve Celle sürekli olarak sabırdan bahseder, sürekli olarak Allah'a ve ahirete imandan bahseder. Allah'a iman işin başıdır. Ahirete imana gelince o da insanın Allah yolunda mücadele edebilmesi için ve Allah'a kullukta bulunabilmesi için farzları yerine getirebilmesi ve haramlardan sakınabilmesi için şarttır. Farzlar yerine getirebilmek ahirete iman olmadan zor. Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin cenneti olmasaydı da yine ibadete layıktı. Elbette cehennem olmasaydı da yine korkulmaya layıktı. Cenneti ve cehennemi olmasa da sonuçta Allah'a itaat gerekirdi. Ama her ne kadar gerçek bu olsa da Allah Azze ve Celle cenneti cehennemi yaratmasa da yine itaate layık olsa da kulluğa layık olsa bile yine de insanoğlu ahirete iman etmedikçe ona farzlar zor gelecek, haramlardan kaçınmak da çok zor gelecektir. Onun için Kur'an sürekli olarak ahirete iman üzerinde durur. Ahirete iman etmeden insan Allah yolunda sabrı gösteremez. Ahirete iman etmeden insan farzlara sarılamaz. Gevşeklik gösterir. Bir yapsa bir dahaki sefere yapmaz. Yapmayanlar ahirete imanlarını kontrol etsinler yani. Eğer bir insan farzlarda gevşeklik gösteriyorsa ahirete imanını kontrol etsin. Eğer bir insan haramlara girerken fazla bir ızdırap duymuyorsa ahirete imanını kontrol etsin. Haramlardan çok çekinmiyorsa, ittikaya sahip değilse, Allah'tan sakınmıyorsa ahirete imanını kontrol etsin. Kur'an-ı Kerim ilk Müslümanlara bunları kazandırabilmek için Mekke döneminde, Mekki surelerde özellikle bu meseleler üzerinde durdu. Mekki surelerde kafirler tehdit edilir. Müslümanlara moral verilir. Gelecek günlerin güzel olacağı ile Müslümanlar müjdelenirler. Çünkü zor bir dönem geçirmekteydiler. O zor dönemde teselliye ihtiyaçları vardı. O zor dönemde Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bahsetti. Geçmiş peygamberlere Allah'ın yardımının nasıl geldiğini onlara anlattı. Peygamberlerle mücadele edenlerin sonlarının ne olduğunu onlara anlattı. Bu şekilde hem peygamberimize hem de ona iman edenlere hem teselli veriliyor, hem onlara gelecekten ümit vaat ediliyor. Ümitli olun, devam edin deniliyor. Allah'ın yardımı yakındır. Geçmişteki peygamberler sizin peygamberiniz kadar da büyük değillerdi. Allah onları yalnız bırakmadı da sizin peygamberinizi ve sizi mi yalnız bırakacak? Yolunuza devam edin denilmiş oluyordu. Bir taraftan da kafirler tehdit edilmiş oluyordu. Mekki surelerde buna benzer mevzular üzerinde daha çok durulmaktadır. Bu demek değil ki medeni surelerde bu meseleler tamamen terk edilmiştir. Medeni surelerde de, yani hicretten sonra nazil olmuş olan surelerde de yine bu meseleler vardır. Ama Mekki surelerdeki kadar sık değildir. Mekki surelerdeki kadar dikkat çekici ve etkileyici bir üslupla değildir. Mekki surelerde bunlar üzerinde sık sık durulmaktadır. Medeni surelerde ise artık bu iman yerleştiği için ara sıra hatırlatmak cihetine gidilmiştir. Ara sıra hatırlatılsa artık onlara yeterlidir. Çünkü onlar zaten meseleyi anlamışlardı. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken tertip sırasına göre de okuyabilirsiniz elbette. Sağdan sola doğru okunabilir tabii ki. Arapçasından anlamadan okuyanlar, hatim indirmek maksadıyla okuyanlar o şekilde okuyabilirler. Ama bir de Kur'an'ın ilk yıllarda hangi meselelere daha çok önem verdiğini anlamak isteyenler, Mekki surelerin nelere daha çok temas ettiğini, Allah Azze ve Celle'nin hangi meseleyi önce hangi meseleyi sonra anlattığını anlamak isteyenler, Allah'ın eğitim metodunu anlamak isteyenler, sureleri tertip sırasıyla değil de nüzul sırasıyla okurlarsa daha iyi anlayacaklardır. Hangi sure önce nazil olmuş, ondan sonra hangisi, ondan sonra hangisi? O şekilde, o sıraya göre okudukları zaman Alak'tan başlayarak, yani Fatiha'dan, Bakara'dan değil, tertip sırasıyla değil de Alak'tan başlayıp Kalem, Müzzemmil, Müddessir diye giderlerse, o zaman Allah Azze ve Celle'nin eğitim metodunu da anlamış olurlar. Mekki surelerde Allah daha çok nelere temas etmiştir? Ve kalpleri nasıl değiştirmiştir? Nefisleri nasıl terbiye etmiştir? Müslümanlara sabrı nasıl öğretmiştir? İntikam duygularından onları nasıl kurtarmıştır? Kafirlerin zulümlerine karşı, onların güçlerine, kuvvetlerine karşı nasıl şecaatli, dirayetli olabilmişlerdir? Onların gücünün karşısında nasıl korkmamışlardır? Dünyada tek başlarına olmalarına rağmen bütün dünyaya nasıl meydan okumuşlardır? Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla, bütün dünyayla nasıl mücadele etmişlerdir? Bu ayetlere bakanlar, bu gözle bakanlar bunların hepsini görebilirler. Allah Azze ve Celle sahabeyi öyle eğitti. Onlar Kur'an'ı anlamak maksadıyla okuyorlardı. Hayatlarına geçirmek maksadıyla okuyorlardı. Sadece bilgi edinmek, kültürlerini geliştirmek maksadıyla değil. Ya da başkalarıyla tartışabilmek maksadıyla değil. Ya da birileri ne kadar biliyor desinler diye değil. Sadece ve sadece hayatlarına tatbik etmek maksadıyla okuyorlardı. 10 ayet alıyorlardı, ezberliyorlardı, yaşıyorlar, tatbik ediyorlardı hayatlarına. Ondan sonra 10 ayet daha alıyorlar, onları ezberliyorlar, onları tatbik ediyorlar. Sonra 10 ayet daha, sonra 10 ayet daha. Baştan sona bütün Kur'an'ı bir defa daha okumuyorlardı. Baştan sona Kur'an'ı bir an evvel ezberlemeye çalışmıyorlardı. O yüzden birçoğu hafız değildi. Ancak onlar Kur'an'ın mesajını anlamış ve yaşamış kimselerdi. Her birisi yaşayan Kur'an olmuştu. Kur'an onları sağlamlaştırmıştı. Allah Azze ve Celle nasıl bir insan istiyorsa ona göre bir eğitim metodu uygulamıştı. İnsanlar nasıl sağlamlaştırılır? Kainatı sağlam bir şekilde yaratan Allah, sağlam bir nizam kuran Allah, elbette ki insanın da nasıl terbiye edileceğini bilmektedir. Sağlam bir eğitim metoduyla insanı sağlam bir şekilde eğitmektedir. Bu ayetlerin eğitim metoduyla Ebu Bekir Ebu Bekir oldu. Ömer Ömer oldu. Osmanlar, Aliler o hale geldiler. Sağlam bir eğitim metodu. Öncelik temeli atmak idi. İman temeldi. Allah Azze ve Celle öncelikle temeli sağlamlaştırıyordu. Sürekli olarak neredeyse Kur'an'ın neresini açsanız Allah'a iman mevzuunu, Allah'tan başka bir ilahın olmadığını görürsünüz. Ahirete iman mevzuunu görürsünüz. Şöyle bir rastgele açın, 3-5 defa görün. Allah Azze ve Celle özellikle Allah'a ve ahirete iman mevzuunu çok sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Bunu Peygamberimizin kendinin keşfetmiş olması mümkün değil. Peygamberimizin peygamberliğinin delilleri çoktur. Kur'an'ın da kelamullah olduğunun delilleri çoktur ama konumuz o değil. Ben sadece şu noktaya temas etmek istiyorum. Böyle bir eğitim metodu okuma yazma bilmeyen Muhammed Mustafa'nın geliştirebileceği bir metot değildir. Kur'an'ın eğitim metodu Kur'an'ın mucizevi yönlerindendir. Bazı alimlerimiz Kur'an'ın mucizevi yönlerini anlatırken birkaç kısma ayırmışlar. Aslında Kur'an'ın mucizevi yönlerini 3 kısma, 4 kısma ayırmak mümkün değil. Zaman içerisinde yeni mucizevi yönler keşfedilebilir. Kanaatimce Kur'an'ın eğitim metodu da bir mucizesidir. Sadece gaybtan verdiği haberler değil. Sadece bilimsel bir takım konularla ilgili verdiği haberler değil. Allah Azze ve Celle'nin kitabında yerleştirdiği hükümler, kanunlar, o da bir mucize. Yani İslam fıkhı, İslam'ın hükümleri, Kur'an'ın ahkamı, Kur'an'ın bir mucizesi olduğu gibi. Kur'an'ın hareket metodu, onu başarıya götüren, Kur'an'ı hakim kılan, Kur'an'ı kısa zamanda yeryüzüne yayan, o hareket metodu, o da Kur'an'ın bir mucizesi ve Kur'an'ın nefisleri değiştirmesi, kalpleri değiştirmesi, o vahşileri oradan alıp yükseltmesi, Hazreti Ömerler haline getirmesi, elbette o da bir mucize. Bu gözle bakılacak olursa, Kur'an'ın eğitim metoduna kafa yorulursa, bugün için sağlam insanlar yetiştirmek mümkün olabilir. Bir defa olan bir daha olabilir. Madem ki daha evvel olmuş, o halde bugün yine olabilir. Peygamberimizin varlığı şart değil. Önemli olan Kur'an'la terbiye olmak. Elbette ki hoca önemlidir. Elbette ki 10 tane hocanın talebesi onu da farklı olur. Her hocanın talebesi elbette ki aynı olmaz. Birinin talebesi iyiyken diğerinin talebesi kötü olabilir. Elbette hoca da önemlidir. Ama hocadan daha da önemlisi öğretilendir. Allah Azze ve Celle'nin metodu takip edilecek olursa, metot önemlidir. Öğretilen gerçekler önemlidir. Hocanın varlığı elbette ki etkiler. Hazreti Peygamber olsaydı, onun eğitiminden geçseydik elbette ki daha farklı olurduk. Bunda şüphe yok. Ama Kur'an elimizde, Allah Resulü'nün sünneti elimizdedir. Kur'an'ın hareket metodu ve eğitim metodu elimizdedir. Eğer o takip edilecek olursa, o nesil yeniden bugün belki o kalitede olmasa bile, Ebu Bekirler, Ömerler düzeyine kavuşulamasa bile, hiç olmasa onlara layık bir nesil meydana gelebilir. Yeter ki Kur'an'ın eğitim metoduna göre eğitilelim. Kendimizi ve çevremizi Kur'an'a göre yetiştirelim. Yürüyen Kur'anlar haline gelelim. İşte o zaman sahabe nesline benzer bir nesil dünyaya gelebilir. Allah Azze ve Celle ilk surelerde nelere temas etti? Mekki surelerde daha çok neler üzerinde durdu? Bunlar üzerinde duralım. Allah'a iman üzerinde duruyor bazıları. Ama Allah'a imanı bir yönüyle ele almaktadırlar. Sadece Allah'ın yaratıcı ve rızık verici olması üzerinde duruyorlar. Allah'ın ilim sahibi olması üzerinde duruyorlar. Kudreti üzerinde duruyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kudretli olduğunu inkar eden yok. Allah'ın ilim sıfatına sahip olduğunu inkar eden yok. Kainat zaten buna şahittir. Şöyle bir çevresine bakan Allah'ın bu sıfatlarını zaten kabul etmek zorunda kalır. Ancak bugün ekseriyetle insanların bilmediği veya kabul etmediği Allah'ın hüküm koyma sıfatıdır. Allah'ın en güzel hükmedici olma sıfatıdır. İnsanlar bunun farkında değildirler. Allah'a iman edeceksek, o şekilde iman edersek makbuldür. Yoksa sadece yaratıcı olan bir Allah'a iman, iman değildir. Sadece rızık verici olan Allah'a iman, Allah'a iman değildir. Böyle bir iman Ebu Cehil'de de var. O da rızkı verenin Allah olduğunu kabul ediyor. O da yaratıcının Allah olduğunu kabul ediyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin dünyaya müdahale edişini kabul etmiyor. Allah'ın insanlara karıştığını, hayatımıza yön vermek istediğini, her şeyimize karışan bir Allah, böyle bir anlayışı kabul etmiyor. Hükmeden bir Allah'ı kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla bugün Allah'a imanı anlatanlar, temel imandır dedik ya hani, o temel imandır sözümüzden ötürü ya da bu gerçeği bildiklerinden ötürü iman üzerinde duralım deyip ondan sonra sadece Allah'ın varlığı ve birliği üzerinde duranlar Allah'a imanı anlatmış olmamaktadırlar. Sadece Allah'ın varlığını, birliğini, rızık verici oluşunu, ilim sıfatını, kudretini anlatmak Allah'a anlatmak değildir. Bütünüyle Allah Azze ve Celle kitabında kendisini nasıl tanıtıyorsa o şekilde tanımak Allah'ı tanımaktır. O şekilde iman Allah'a imandır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında hükümler koymaktadır. Ve Allah Azze ve Celle hayatımıza karışmaktadır. Sadece gökleri idare eden olmadığını, yeryüzünü de idare etmek, insanları da idare etmek için kanunlar koyduğunu bize bildirmektedir. Madem iman üzerinde duracaklar, o halde imanın bu boyutu üzerinde de dursunlar. İman, iman diyenler, bugün en önemli meselemiz imandır diyenler, öncelikle kalplere imanı sokmalıyız diyenler, imandan ne anlıyorlar? Sadece Allah'ın varlığını, birliğini mi anlıyorlar? Böyle bir iman Ebu Cehil'de de var. Allah'ın varlığının, birliğinin yanında ondan başka bir ilahın olmaması ve sadece onun dediğinin olması, onun otoritesinin kabul edilmesi insanlar tarafından. Sadece göklerde otorite sahibi olan bir Allah değil, yeryüzünde de otorite sahibi olan bir Allah, sadece tabiata kanunlar koyan bir Allah değil, insana da kanunlar koyan bir Allah. İman üzerinde duracaklarsa bu şekilde durmak zorundadırlar. Ahirete iman üzerinde duranlar, sadece cenneti ve cehennemi anlatmakla ahirete imanı anlatmış olmazlar.
ahiretin, ahireti ispat eden deliller üzerinde durulmalıdır bugün. Çünkü bugünün insanı delil istemektedir. Bugünün insanı mutmain olmak istemektedir. Bugünün insanı aklına hitap eden deliller ile ancak ikna edilebilir, mutmain kılınabilir. Bunu yapmadan sadece cennet şöyle, cehennem böyle diye cenneti ve cehennemi anlatanlar, bunlar da hakikatte ahirete iman üzerinde durmuş olmamaktadırlar. Allah Azze ve Celle ahireti ispat eden deliller sunar bize. Ve birçok surede bu meseleye temas eder. Böylece insanların ahirete imanını kuvvetlendirmek ister. Bugünün insanı özellikle delil görmek istemektedir. Delil görmediği takdirde kalbinde şüpheler peydah olmakta, şüphelerden kendisini kurtaramamaktadır. Vesveselerden kurtulamamaktadır. Vesveselerden kurtulmanın yolu ispattır. Akli ve nakli deliller. Nakli deliller Müslümanlar için, ama Müslüman olmayanlara ise akli delillerle ispat lazımdır. Ahirete iman üzerinde duracağız deyip sadece cennet nimetlerini, cehennem azabını anlatanlar, insanların hakikatte iman etmesini sağlayamazlar. Mesele ispat meselesidir. Aklına çok güvenen insanlar, bugünün insanı her meseleyi akıl planında ele almaktadır. Onların akıllarının anlayacağı düzeye getirilmediği müddetçe vesveseden kurtulamayacaklardır. O yüzden iman esasları üzerinde duranlar, önce imanı yerleştirelim diyenler, Kur'an'da ve sünnette iman ne şekilde, hangi eğitim metoduyla, hangi delillerle, hangi üslup ile, hangi mantık ile yerleştirilmiş ise o şekilde yerleştirmek icap eder. O şekilde yerleştirmeleri icap eder. Allah Azze ve Celle burada ete emrullah diyerek başlıyor. Nahl suresinde birçok surede ele almış olduğu gibi kıyamet mevzuuna temas ederek başlıyor. Ete emrullah. Allah'ın emri geldi. Allah'ın emri geldi. Fela testacilu. Onu acele istemeyin. Allah'ın emri gelmiştir ey insanlar. Siz acele edip duruyorsunuz. Haydi getirsene diyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem insanlara İslam'ı anlatıyor, tevhidi anlatıyor. Ahiretten sürekli olarak bahsediyor. Ve Allah'ın azabının geleceğini söylüyordu. Kur'an da söylüyor. Kur'an daha evvel ifade ettiğim gibi Mekki surelerde geçmiş kavimlere yapılan azaptan sürekli olarak bahseder. Peygamberlerle mücadele etmiş olan, Allah'a savaş açmış olanlara Allah'ın nasıl azap ettiğini anlatır. Bu ayetler hem Allah'ın azabının yakın olduğunu ifade etmek için, o günün kafirlerini ve daha sonraki dönemlerin kafirlerini korkutmak için, diğer taraftan da Müslümanlara moral vermek ve teselli vermek için idi. Peygamberimiz de onları korkutmak için söylüyordu. Onlar haydi diyorlardı, getirsene. Allah'ın azabını getirsene ya Muhammed diyorlardı. Efendimiz bu benim vazifem değil diyordu. Ben sizi inzar etmekle görevliyim. Ben sizi uyarmakla vazifeliyim. Siz benden azabı getirmemi istiyorsunuz. Benim böyle bir kudretim yok. Ben size ilahım demedim. Ben size sadece peygamber olduğumu söyledim. O ilahın gönderdiği elçi olduğumu söyledim. Siz benden ancak ilahın başaracağı şeyi istiyorsunuz. Ben kendi vazifemi bilirim. Nasıl ki peygamberimizden mucizeler istiyorlardı. Aynı şekilde kıyameti getirmesini de istiyorlar. Halbuki bunların hiçbirisine peygamberimizin kudreti yok. O onlara vahiy ile hitap ediyor. Eğer bu kitap, bu sureler Allah'tan değilse bir tanesinin mislini getirin diyordu. Ben size ilahım demiyorum ki, benden yapamayacağım şeyleri istiyorsunuz. Ben de sizin gibi bir kulum. Ben sadece sizi inzar etmekle, uyarmakla vazifeliyim. Allah isterse size azap eder, isterse size mühlet verir. Allah Azze ve Celle onlar böyle konuştukları zaman اَكْتَرْبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ الْقَمَرُ buyurdu. Kıyamet saati yaklaştı. Kıyamet saati yakınlaştı. Ve ay yarıldı buyurdu. Kur'an böyle buyurunca onlar şaşırdılar. Hele bir müddet şu yaptıklarımızı yapmayalım diye düşünmeye başladılar. Böyle söylüyor Muhammed, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ diyor. Kıyamet saati yakınlaştı diyor. Acaba bir şey mi olacak diye bir korku kapladı onları. Bir müddet kötülüklerden biraz uzaklaşmaya çalıştılar. Eğer kıyamet gerçekten olacaksa, hiç olmasa kötü halde bizi yakalamasın. Halbuki kendi kıyametleri her an için onların başındaydı. Kendi kıyametleri her an kopabilir. O büyük kıyamet, kıyamet-i kubra kopmasa bile hemen kendilerinin kıyameti olan kıyamet-i sugra, ölümleri her an gerçekleşebilir. Onlar kıyamet-i kubra'nın gerçekleşmediğini, o büyük kıyametin kopmadığını görünce dediler ki, ya Muhammed, hani ne oldu? Hani sen böyle şeylerden bahsediyordun. Allah'ın azabının gelebileceğini söylüyordun. Kıyametin kopacağını söylüyordun. Hani kıyamet kopmadı, Allah'tan da azap gelmedi. Allah Azze ve Celle o zaman insanların hesabı yakınlaştı buyurdu. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Onların hesapları yakınlaştı dedi. Yine korktular, bir müddet daha bekleyelim dediler. Onlar Peygamberimizin hiçbir zaman yalan söylemediğini biliyorlardı. Muhammedül Emin olduğundan emindiler. Hiç kimseye söylenmemiş olan el-emin sıfatı Peygamberimize söylenmişti. Ahlakını biliyorlardı. Hiçbir zaman dediği yalan çıkmamıştı. Ve şimdi o böyle söylüyordu. Rabbim böyle buyuruyor diyordu. Bir taraftan inkar ediyor olsalar bile bir taraftan da hep bir şüphe içerisindeydiler. Yanlış mı yapıyoruz acaba? Muhammed'e karşı gelmekle hata mı ediyoruz acaba? Çünkü o yüce bir ahlaka sahip. Çocukluğundan beri bir kez yalan söylediği görülmemiş. Herkes onu baş üstünde taşımış. Ahlakıyla Mekke'de ve Mekke civarında şöhret bulmuş. Böyle bir insan, bugüne kadar hayatında kendi namına yalan söylememiş olan bir insan, Allah adına yalan söyler mi? Anlıyorlar ve şüpheye düşüyorlardı. Hem kendi dinlerinden şüphe içerisindeydiler, hem de Peygamberimizin anlattıklarından, onun peygamberliğinden şüphe içerisindeydiler. Tamamen de inkar edemiyorlardı aslında. Allah Resulü tehdit ettiği zaman bir an duruyorlardı. Biliyorlardı o kafasından atacak bir insan değil. Biliyorlardı Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir zaman yalan söylememiş. Allah adına yalan söyler mi? Düşünüyorlardı. Acaba ne olacak diye biraz daha bekleyelim hele dediler. Demek ki kendi dinlerinden hiçbir zaman mutmain değillerdi. Putperestlikten insan mutmain olabilir mi? Putlardan, kendinin yapmış olduğu putlardan yardım isteyecek ve bu putların Allah katında değeri var diyecek. Hiçbir delile dayanmaksızın, Allah'tan böyle bir malumat gelmediği halde, hiçbir şeye dayanmadan bunların Allah katında kıymeti var diyecek. Ben onlardan istersem, onlar duamı Allah'a bildirir, Allah da benim duamı kabul eder diyecek. Ya da Allah Azze ve Celle o putlara, o kutsal ruhlara bir takım yetkiler tanımış, onlara bir takım güçler vermiş, ben onlardan istediğim zaman onlar benim isteğim yerine getirebilir gibi bir şekilde inanacak. Buna benzer şekillerde inanacak ve bundan da mutmain olacak. Elinde hiçbir delil olmadığı halde kendisine hiçbir kutsal kaynak böyle bir bilgi vermediği halde bu şekilde inanacak, kendi eliyle yapmış olduğu putun böyle bir kudretinin ya da Allah katında böyle bir kıymetinin olduğuna inanacak ve bundan şüphe etmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir zaman insan yanlıştan mutmain olamaz. Hiçbir zaman batıldan insan mutmain olamaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Dolayısıyla batıl ehliyle karşılaştığınız zaman, yanlışı savunan biriyle karşılaştığınız zaman onun o inançtan emin olmadığından emin olabilirsiniz. Hiçbir zaman yanlıştan insanın vicdanı, sağduyusu emin olmamıştır, olmayacaktır. Mutlaka şüpheler içerisindedir. Biraz konuştuğunuz zaman zaten bunu fark edersiniz. Hemen ama şöyle değil mi, ama böyle değil mi demeye başladığını görürsünüz. Biraz daha konuşacak olursanız, peki o zaman şu niye böyle demeye başladığını görürsünüz. Aslında sizin söylediklerinizi her zaman bir ihtimal vermektedir. Kendisinin çok inandığını iddia ettiği o görüşlerden de her zaman şüphe içerisindedir. Gerek Allah ile ilgili, gerek ahiretle ilgili. Bir insanın şu kainatı yaratan bir zatın olmamasına inanması mümkün müdür? Bir çay kaşığının bile bir ustası var. Ustası olmadan olmuyor. Duvardaki bir harfi görseniz onu yazan bir katibin, bir elin onu yazdığını bilirsiniz. Bir harf bile, bir nokta bile size bunu gösteriyor. Nasıl olur da kainatı yaratan Allah'tan insan şüphe eder? Nasıl olur da bu kadar büyük bir kainatın kendi kendine olabileceğini söyler? Böyle bir inançtan insan mutmain olamaz. Ya da böyle bir kudret ve ilim sahibini kabul edecek de sonra o kudret sahibinin tekrar insanı yaratamayacağını düşünecek. Böyle bir şeyden de mutmain olamaz. Ahiretin olmayacağından hiçbir zaman mutmain olamayacaktır. Bu kadar büyük bir tesisin, bu kadar mahlukatın boşuna yaratılmış olabileceğine hiçbir zaman ihtimal veremeyecektir. Her zaman kafasında bu soru hep var olacaktır. Eğer ahiret yoksa o zaman neden yaratıldı bu kadar mahlukat? Ve neden bu kadar mükemmel bir nizam tesis edildi? Her zaman bunu düşünecek, kendi iç aleminde sorgulayacaktır. İşte o yüzden batılı savunan birisiyle karşılaştığınız zaman siz emin olun, mutmain olun ve konuşun. Onun inancında sarsıntılar meydana geldiğini kısa bir zamanda görürsünüz. Mekke'nin putperesti gibi gidiyordu, puttan yardım istiyordu. Aslında puta ne kadar güveniyordu? Peygamberimizin doğumuna yakın gerçekleşen o Ebrehe'nin hadisesi, Kabe'yi yıkmaya gelen o zalimin başına gelenler, Mekke'yi kuşattığı zaman Ebrehe, herkes putlarını, Lat'ı da bıraktı, Menat'ı da, Hübel'i de, Uzza'yı da, Kabe'ye koydukları 360 putu da bıraktılar. Ve hepsi Allah'a yalvardılar. Sadece ve sadece Allah'tan yardım gelebileceğini biliyorlardı. Hiçbirisi ne Lat'tan yardım istedi, ne de Menat'tan yardım istedi. Ne Hubel'den, ne Uzza'dan yardım istediler. Demek ki aslında onlara güvenmiyorlardı. O yüzden şirk içinde olanlarla konuştuğunuz zaman, bir iki delil ortaya koyduğunuz zaman sarsıntılar geçirdiklerini mutlaka görürsünüz. Gerek Allah ile ilgili, gerek ahiretle ilgili bir takım şüpheler içinde girebilirler insanlar. Delillerini bilmediği için, ahirete gitmiş gelmiş kimseyi görmediği için, halbuki haddi zatında sürekli olarak ölüler bu dünyada dirilmektedir. Hatta kendisinin vücudunda ölüler dirilmektedir ama farkında değildir. Vücudunda her gün milyarlarca hücre ölmekte, onun yerine milyarlarca hücre gelmektedir. Aslında belli bir süre sonra tamamen başka bir insana dönüşmektedir. Eli artık eski eli değildir. Yüzü artık eski yüzü değildir. Aslında bütün hücreleri yenilenmiştir. O ölülerin yerine yenileri gelmektedir. Aslında sürekli olarak vücudunda ölüler dirilmektedir. Yemiş olduğu o ekmek ölüdür ve o ölü vücuduna girdiği zaman dirilmekte. Canlı hücrelerin oluşmasını sağlamaktadır. O ölüden diriler yaratılmaktadır. Aslında delillerini bildiği zaman ahirete iman kolaylaşır. Ama delillerini bilmediği zaman, her ne kadar ilmi delillerini bilmese bile, kainata bakmış olsaydı o bile yeterliydi. Gelip peygamberimize böyle konuşana kadar, ya Muhammed sen eğer peygamber isen haydi azabı getirsene diyene kadar, fela testacilu, onu acele istemeyin. Allah'ın azabı hususunda acele etmeyin. Rabbiniz size mühlet veriyor düşünesiniz diye. Ta ki kıyamet gününde ey Rabbimiz bize biraz düşünmek için fırsat verseydin belki de iman ederdik demeyesiniz diye. Hiçbir mazeretiniz kalmasın diye. Size mühlet veriliyor fela testacilu. O mühleti yanlış anlamayın ve acele etmeyin. Size mühletin verilmesi alay etmenize sebep olmasın. İktarebe linnâs hisâbuhum. Böyle buyurulduğu zaman bir müddet daha bekleyelim dediler çünkü şüpheler içerisindeydiler. İnsanların hesap vakti yaklaştı dediği zaman Allah Azze ve Celle. O zaman kendi inançlarından şüphe içinde olanlar tekrardan dediler ki biraz daha zaman verelim. Acaba ne olacak? Biraz daha güzel davranalım. Ya Muhammed'in dediği gibi olursa hesap vermek zorunda kalırsak. Çünkü onlar hesaba inanmak istemiyorlardı. Allah'ı kabul edenler neden ahireti kabul etmiyorlar? Onlar kendilerine hesap soran bir Allah'a iman etmiyorlar. İman etmek istemiyorlar. Ahiretin olması durumunda hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Bir takım şeyler onlara farz olacak, yapmak zorunda kalacaklar. Bir takım şeyler de haram kılınacak, onlardan da uzak durmak zorunda kalacaklar. İşte bütün mesele bu. Hayatını değiştirmeyi göze alamayanlar ahireti inkar ettiler. Allah'ı sadece yaratıcı olarak kabul ederek kendilerini bununla tatmin ettiler. Yani biz de dinsiz değiliz canım demek istediler. Biz de Allah'a iman ediyoruz dediler. Bugün de böylelerini görürsünüz çevrenizde. Allah'ı kabul ettiğini anlatır. Hatta Allah'ın ne kadar yüce olduğunu anlatır. Zannedersiniz ki çok muttaki bir Müslüman. İslam'ı çok yaşamaya çalışan, gayret eden bir Müslüman. Öylelerini görürsünüz. Laf açıldığı zaman Allah'a olan hayranlığını anlatır. Allah'ın ilmine olan, kudretine olan hayranlığını anlatır. Sonra hayatını hiç değiştirmediğini görürsünüz. Onlar neden böyledirler? Onlar bu şekilde kendilerini tatmin etmek isterler. Kendilerini tamamen büsbütün dinsiz gibi görmek istememektedirler. Onlar sadece Allah'a iman etmek ama hayatlarına karışmayan bir Allah'a, sadece yaratan bir Allah'a, sadece ilim ve kudret sahibi olan bir Allah'a, sadece sevilecek olan bir Allah'a, Hristiyan'ın Allah anlayışı gibi bir anlayış, laikçe bir Allah anlayışıyla iman etmek isterler. Hayatlarının dışında olan bir Allah'a iman etmek isterler. Gökleri idare eden, yeryüzünü onlara bırakan, mikroba bile karışan, mikroba bile bir hayat nizamı tayin ettiği halde, şerefli olan insana bir hayat nizamı tayin etmemiş olan, insanı başıboş bırakmış olan bir Allah'a. Halbuki Allah böyle değildir. Allah Azze ve Celle neyi başıboş bırakmış ki insanı başıboş bıraksın? Onlar sürekli olarak Allah'ın kudretinden, ilminden bahsederler. Ama Allah'ın hesap sormasından bahsetmek istemez, o konuyu açmak istemezler. Çünkü o zaman hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü o zaman nasıl yaşadıklarına bakmak zorunda kalacaklar. Onlar ise nasıl yaşadıklarına bakmak istemiyor. Başıboş bir varlık gibi yaşamak istiyorlar. Allah Resulü onlara ahireti anlattığı zaman, kıyametten bahsettiği zaman, Allah'ın azabından bahsettiği zaman haydi diyorlardı, getir. Kur'an onlara cevap veriyordu. O zaman biraz duruyorlardı bir müddet. Sonra tekrar konuşmaya başlıyorlardı. Ondan sonra Allah tekrar müdahale ediyordu. Hesap vakti yaklaştı diyordu. Korkuyorlar, biraz daha düşünüyorlardı. Sonra yine azabın gelmediğini görünce mühleti yanlış değerlendiriyorlardı. Mühletin mühlet olduğunu anlamıyorlardı. Acele ediyorlardı. Hemen azabın gelmesini gerektiğini düşünüyorlardı. Ve sonra Allah Azze ve Celle işte bunu söyledi. Ete emrullah. Allah'ın emri geldi. Geçmiş zaman ifadesiyle. Ete kelimesiyle. Allah Azze ve Celle bunun kesin bir şey olduğunu anlatmak için. Allah için zaman söz konusu değil. Ha geçmiş zaman, ha gelecek zaman. Allah zamandan münezzehtir. Zaman mahlukat içindir. Zaman yokken Allah vardı. Zaman da bir mahluktur. Zamanı da yaratan yine Allah'tır. Allah Azze ve Celle bir zamanın içerisinde değildir. Eğer Allah zamanın içerisinde olmuş olsa, zaman Allah'tan evvel ise, o zaman Allah'tan evvel olan bir şey var demek olur. Halbuki el evvel olan Allah'tır. Allah'ın esmasından biri de budur. Allah el evveldir. Ondan evvel hiçbir şey yoktur. Zaman da Allah'tan sonradır. O yüzden ne zamandan beri Allah vardır gibi bir sual abesle iştigaldir. Zaman yokken Allah vardı çünkü. O zamanla mukayyet değil. Zamandan ve mekandan münezzeh. Mekan yokken Allah vardı. Hiçbir şey yokken o vardı. Şey yokken Allah vardı. İşitilecek bir şey yokken o işitirdi. Görülecek bir şey yokken o görürdü. Haber alınacak bir şey yokken o habir idi, haber alırdı. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları kendi gibi ezelidir. Kendi gibi ebedidir. Sonradan kazanmış değildir. Önce kendi zatı, sonra da sıfatları değildir. Kendi sıfatları kendiyle beraber kaimdir. Dolayısıyla o zamandan münezzehtir. Hiçbir zaman yokken, zaman yokken Allah vardı ve bütün zaman Allah'ın önündedir. Ha geçmiş zaman, ha gelecek zaman. Ha 100 milyar sene evvel, ha 100 milyar sene sonra. Allah için fark etmez. O yüzden ete buyuruyor. Allah'ın emri geldi. Kesinlik ifade etsin diye. Bunda zerre kadar şüphe olmadığını anlatmak için. Arapçada bu şekilde ifade edilir. Kesinlikle manasında olması için. Geçmiş zaman ifadesiyle. Biz de mesela konuşurken böyle konuşuyoruz. Bir şeyin kesin olarak olacağını ifade etmek için o işi oldu kabul et diyoruz mesela. Öyle bil, o iş oldu bitti diyoruz mesela. Mesela birisi birisini tehdit ederken sen bittin der. Halbuki daha bitmemiştir. Geçmiş zaman ifadesini kullanır. kesinlikle yapacağını ifade etmek için, bunda bir şüphenin olmadığını ifade etmek için Allah Azze ve Celle o şekilde ete emrullah buyuruyor. Allah'ın emri geldi. Allah'ın emrinden maksat nedir? Allah'ın emri umur, emir kelimesi umurun müfredi de olabilir. Evamirin müfredi de olabilir. Umurun müfredi ise emir. Allah'ın emri, Allah'ın işi, Allah Azze ve Celle'nin yapacağı işin, o işin vakti geldi. Yani kıyamet kastediliyor. Allah Azze ve Celle'nin gerçekleştireceği iş, yani kıyamet saati geldi. Bu ayet geldikten itibaren 1400 sene geçti ama hala kıyamet kopmadı. İnsanların gözünde 1400 sene, 5000 sene, 10.000 sene fazla olabilir. İnsanın ömrü 50-60 sene olunca 1000 sene onun gözünde çok fazla. Halbuki Allah katında ne 1000 senenin ehemmiyeti var, ne 1000 kere milyar senenin, trilyon senenin ehemmiyeti var. Allah Azze ve Celle sonuçta bu işin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Ve Allah kesin olarak konuşur. Allah tahminde bulunmaz. O işin gerçekleşeceğini söylüyorsa gerçekleşir. Bazı sapıkların Allah geleceği bilmez diyen sapıkların dediği gibi değil meselem. Allah Azze ve Celle kıyametin vaktinin geldiğini ifade ediyor. Olayın gerçekleşeceğini ifade ediyor. Allah tahminde mi bulunuyor? Eğer Allah geleceği bilmiyorsam, böyle bir ilme sahip değilse o zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle oldu bitti diyor. Allah tahminde bulunuyor demek zorunda kalırız yoksa. Eğer Allah geleceği bilmiyor dersek, o zaman bu ayette işin olduğunu bittiğini ifade eden bu ayeti nasıl anlayacağız? Allah tahmin mi ediyor? Tahminde hata olabilir. Allah'ta hata olur mu? Eğer Allah tahmin ediyorsa tahminde hata olabilir. Bu gibi ayetler o zaman nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle tahminde bulunmaz. Allah kesin olarak bilir ve olacak olan şeyi söylüyor. Ete emrullah, Allah'ın emri geldi. Kıyamete az kaldı. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisiyle kıyametin bu şekilde yan yana gönderildiğini ifade eder. Bir başka hadiste bu ümmetin ömrünün ikindi vaktine benzetir. Efendimiz öyle buyuruyor. Bir adam bir işçi tuttu, çalıştırdı sabahtan öğlene kadar, yani Yahudiler. Sonra bir işçi tuttu çalıştırdı öğleden ikindiye kadar, yani Hristiyanlar. Sonra ikindiden sonra akşama kadar başka bir işçi tuttu çalıştırdı, yani benim ümmetim. Öyle buyuruyor. Yahudileri sabah öğle arası çalışana benzetiyor. Bu ümmetin ömrünü ise ikindiden sonraki vakte benzetiyor. Güneş battı batacak diyor. Güneş battı batacak. Ve nasıl yüzüm gülsün ki buyuruyor. Nasıl yüzüm gülsün? İsrafil aleyhisselam boruyu eline almış, o suru eline almış ve üflemek için Allah'ın emrini bekliyor. Her an kıyamet kopabilir. Nasıl yüzüm gülsün ki? Öyle buyuruyor Allah Resulü. Neden üzüntülüsün, hüzünlüsün ya Resulallah dedikleri zaman? Allah Resulü'nün Resulullah olduğunun delillerindendir. Söylediği şeye herkesten fazla iman etmektedir. Hiçbir zaman Allah aklından çıkmamaktadır. Hiçbir zaman ahiret aklından çıkmamaktadır. Sahte peygamber olsaydı sadece belirli zamanlarda konuşur, bu meseleye temas eder, diğer zamanlarda unutur giderdi. Ama savaşta, barışta, namaz kılarken, alışveriş yaparken, Allah Resulü evindeyken, yoldayken her zaman aklında Rabbi vardı, ahiret vardı. Resulullah olduğunun delillerindendir. Sahte peygamber olsaydı her zaman ahireti hatırlamazdı. O sürekli olarak Rabbi ile birlikte herkesin uyuduğu saatlerde kalkıyor, namaz kılıyordu. Kimsenin görmediği saatlerde, yanında kimsenin olmadığı saatlerde Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara bu ayetleri okudu. Siz böyle istiyordunuz ya, acele ediyordunuz ya, Allah'ın verdiği mühleti yanlış değerlendiriyorsunuz. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا onu isteme konusunda aceleci olmayın. Allah'ın verdiği mühleti kullanın. Düşünün, tefekkür edin. Bu peygamberin söylediği şeylerin üzerinde kafa yorun. Bir tane yanlış bir şey bulursanız çıkın söyleyin. Bu kadar kainat bir gerçek değil midir? Bu kainatta sonsuz ilim ve kudret kendisini göstermiyor mu? Bu kainatı yaratanın ilminde ve kudretinde şüphe edilebilir mi? Bu kainatı yoktan var edenin, insanı yoktan var edenin ikinci kez insanı yaratması onun için zor olabilir mi? Üzerinde düşünün. Bu peygamberin söylediği şeylerin üzerinde düşünün, iman edin. Azabı acele istemeyin. Ete emrullah. Allah'ın emri geldi. Allah'ın kıyameti, kıyamet saati yaklaştı. Hemen olacak demek değil. Koskoca alemleri rahmet olarak gönderilen en büyük peygamber elbette ki 5 sene 10 sene için gönderilmiş olamaz. En küçük peygamberler bile böyle değil. En küçük peygamberler bile Allah Azze ve Celle onlara bir müddet tanıdı. Şehit edilene kadar bir kısmı mücadelesini gerçekleştirdi. Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderilmiş. Son peygamber olarak gönderilmiş. Kıyamete kadar gönderilmiş. Dolayısıyla hemen kıyamet kopar mı? Gelmiş olan on binlerce peygamberin içindeki en büyük peygamber çok kısa bir dönem için gönderilmiş olabilir mi? فَلَا تَسْتَعْجِلُوا onu acele istemeyin. Allah size mühlet tanıyor. Mühleti değerlendirin. Geliyorlar peygamberimizden büyük mucizeler istiyorlardı. Ya Muhammed diyorlardı, eğer peygambersen şu Safa ve Merve tepelerini altına dönüştürsene. Zenginleşelim. Eğer peygambersen şu dağları uzaklaştırsana. Şu çölleri toprağa dönüştürsene. İçinden ırmaklar akıtsana. Sana gökten altın bilezikler atılsa ya. Ölüleri diriltsene. O dirilttiğin ölüler senin peygamber olduğunu söylese ya. Bu şekilde bir takım tekliflerde bulunuyorlardı. Allah Azze ve Celle Hazreti Cebrail'i gönderiyor ve buyuruyordu ki eğer peygamberim bunları yapmamı istiyorsa yaparım. Ancak o zaman onlara mühlet vermem. Daha fazla düşünmeleri için fırsat vermem. O zaman Allah Resulü Rabbinden mühlet istemişti. Rabbimden mühlet isterim diyordu. Çünkü o mucizeleri görseler bile iman etmeyebilirler. Buna yine bunları da sihir olarak değerlendirebilirler. Peygamberimize de sihirbaz diyebilirler. Hazreti Musa'ya demediler mi? O kadar büyük mucizeler göstermesine rağmen sihirbaz demediler mi? Efendimiz onu biliyordu. O yüzden onların mucize ile değil, düşünerek iman etmelerini istiyordu. Ama onlar acele ediyorlar. Kur'an onları reddediyor. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا acele etmeyin, zaten geldi. Zaten geldi. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor. Kıyamet koparken batı tarafından bir bulut yükselir. Yükseldikçe yükselir ve sonra bulutun içerisinden bir münadi seslenir. Ey insanlar der. Herkes birbirine bakar. Acayip bir ses, bütün dünyada işitilen bir ses. İşittiniz mi derler, birbirlerine sorarlar. Bir kısmı evet der, bir kısmı anlayamadım der. Sonra aynı münadi tekrar seslenir. Ey insanlar! O zaman hepsi duymaya başlarlar. Duyduk derler. Sonra yine aynı münadi, ey insanlar der. Ve Allah Azze ve Celle onu konuşturur. Görevlendirmiş olduğu bir meleği konuşturur. Ve sonra kıyametin kopması gerçekleşecektir artık. Efendimiz buyurur ki, satıcıyla alıcı kumaşı açmışlar, kumaşa bakıyorlar. Artık onu düremeyecekler çünkü kıyamet kopacak. Adam devesinden süt sağmış olacak. Artık onu içemeyecek çünkü kıyamet kopacak. Ete emrullah. Allah'ın emri gelmiştir. O büyük kıyamet henüz gelmemiş olsa bile kıyametin kopmasının mümkün olduğunu bugün bilim de kabul ediyor. Kıyamet dediğiniz ne ki? Atom bombası ne kadar güçlü biliyorsunuz. İçtiğiniz suda atom var. Hidrojen atomu ile oksijen atomu var. İki hidrojenle bir oksijen atomu bir araya geldiği zaman su meydana geliyor. Bunları Allah Azze ve Celle belli bir terkibe göre birleştiriyor. O zaman su oluyor. Bunları belli bir terkiple birleştiren Allah isterse ayırır. İşte o zaman birisi yakıcı, birisi yanıcı bir madde. Dünyada birisi bir kibrit çaksa bütün dünya havaya uçar. İşte size kıyamet. Ete emrullah. Bir atom bombasıyla ne kadar büyük bir tahribat meydana geliyor. Bunca atom var suda. Her taraf su. Vücudunuzun da büyük bir kısmı yine su. Dolayısıyla ete emrullah. Allah isterse bu şekilde de kıyameti gerçekleştirir. İzeşşemsu kuvvirat. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, güneş dürülecek, ışığı kalmayacak, işte kıyamet. Güneşimiz genç bir güneş, 5 milyar yaşında. Birçok güneş bitti. Birçok güneş yandı ve söndü ve bitti. Her hayatta olan bir gün ölür. Her hareket eden bir gün durur. Dolayısıyla kıyametin kopmasından kolay ne var? Kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Trilyonlarca trilyon yıldızlar, gezegenler, uydular. Bunların birbiriyle çarpışması demek kıyamet demek. Bunların çarpışmamasına şaşırmak lazım. Bu nizamın devam edip gidiyor olmasına şaşırmak lazım. Kıyametin kopmasına neden şaşırır insan? Bir yıldızın gelmesi, çarpması işte kıyamet. Hidrojenle oksijenin birbirinden ayrılması, bir adamın da kibrit çakması işte kıyamet. Allah Azze ve Celle için kıyameti gerçekleştirmenin yolları sonsuzdur. Amma izeşşemsu kuvvirat ilem. Amma ve izen nucumun kederat ilem. Ve amma ve izel cibali suyirat ile ve izel aşar uttilat ile herhangi bir şekilde Allah amma güneşi dürer, amma yıldızları düşürür, söndürür, amma suları kaynatır, denizleri kaynatır, amma şöyle yapar, amma böyle yapar. Herhangi bir şekilde kıyameti gerçekleştirebilir. Kıyametin kopmamasına şaşmak lazım. Neden kıyametin kopmayacağını düşünürler? Böyle bir şeyi akıl kabul etmiyor mu ki? Her hareket edenin durduğunu görmüyor mu ki? Her canlının öldüğünü görmüyor mu ki? Neden dünyanın da bir sonunun olmayacağını düşünürler? Neden bu kadar büyük bir kainatın laf olsun diye yaratıldığına inanmak isterler? Siz bir çay kaşığını bile boşuna yapmazsınız. Allah Azze ve Celle çocuk mudur ki oyun oynasın da bu kadar büyük bir kainatı laf olsun diye yaratsın? Böyle bir şey mümkün müdür? Kim bir tesisi laf olsun diye yapar? Şehirler arası yollarda yapılan tesisleri düşünün. Laf olsun diye yapılır mı? Büyük şehirlerin yollarında büyük tesisler olur. Allah Azze ve Celle bu büyük tesisi laf olsun diye yaratmış olabilir mi? Bir yolun üzerindeyiz. Daha doğrusu bir yolculuktayız. Bu dünya bir yol üzerinde gidiyor. Bir tesis. Biz de bu tesisin misafirleriyiz. Elbette bundan sonra asıl şehir gelecek. O tesis ondan sonra başka bir şehrin geleceğinin habercisidir. Ondan sonra bir şehir olmasaydı hiç olur muydu böyle bir tesis? Laf olsun diye tesis yapılır mı? Hem de dünya kadar büyük bir tesis, şu kainat kadar büyük bir tesis. Allah çocuk mudur ki oyun oynasın? Kur'an buyuruyor, biz oyuncu değiliz. Çocuklar oyun oynar. Allah oyun oynar mı? Mutlaka bunun sonunda bir şey olacak. Ete emrullah. Yani seyeti emrullah. Allah'ın emri gelecek. Siz gelmiş kabul edin. Çünkü nasılsa gerçekleşecek. Çünkü söz veren Allah'tır. İnsan neden sözünü yerine getirmez? Ya sözünde durmayan bir karaktersiz olursa ondan dolayı getirmez. Allah için bu düşünülebilir mi? Ya da mesela kudreti yetmez. O yüzden sözünü yerine getiremez. Allah için böyle bir şey söz konusu olabilir mi? O halde madem ki söz veriyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ, Allah sözünden dönmez. Eğer öyle diyorsa öyle olur. Acaba gerçekleşir mi? Kıyametin kopması kadar doğal bir şey olamaz. Allah Azze ve Celle için kıyameti koparmak ne kadar kolaydır. Kıyametin kopmaması zordur. Bütün yıldızların çarpışmaması zordur. Bu nizamın böyle devam edip gidiyor olması zordur. 365 gün önce güneş hangi dakikada doğduysa, hangi dakikada battıysa bugün de öyle oldu. Bu nasıl bir nizamdır? Milyarlarca yıldır bu nizam hiç değişmez mi? Bu nasıl bir harika nizamdır? Allah'ın kudreti görülmez mi? İlmi artık anlaşılmaz mı? Onun için zor diye bir şeyin olmadığı görülmez mi? Ete emrullah. Allah'ın emri geldi. Fela testacilu. Onu acele istemeyin. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah Azze ve Celle onların Allah'a ortak koştuklarından münezzehtir. O yücedir. Onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Ve onların ortak koşmasından da münezzehtir. Onların Allah'a ortak koştukları şeyler nedir ki? Onlar aciz bir takım varlıklardır sadece ve sadece. Onları Allah'a ortak koşmakla kendilerine zulmediyorlar. Allah'ı insanın makamına ya da bir varlığın, bir mahlukun makamına indiriyorlar. Halık olan Allah'ı, yaratanı yaratılanın mertebesine indiriyorlar. Halbuki Allah yaratandır, onlarsa yaratılan. Nasıl olur da aynı kefeye konulabilir? Şirk dediğiniz budur. Allah'ı insanın ya da bir varlığın makamına indirmek ya da bir varlığı Allah'ın makamına yükseltmek, onunla Allah'ı ortak görmek, adeta Allah'ı eşit görmek. Acaba her meselede Allah'a ortak mı koşuyorlardı? Mesela yaratma konusunda Allah'a ortak koşuyorlar mıydı? Mesela kendilerinin elleriyle yapmış oldukları putların yaratıcı olduğuna iman ediyorlar mıydı? Hayır. Her meselede Allah'a ortak koşmuyorlardı. Yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorlardı. O putların da Allah'ın kulları olduğunu yine kabul ediyorlardı. Demek ki müşrik dediğimiz insanlar aslında her meselede Allah'a ortak koşmuyorlar. Bazı meselelerde Allah'a ortak koşmak insanı müşrik yapmaya yeter. Bütün meselelerde Allah'a ortak koşmak şart değildir. Onlar hüküm konusunda ya da yardım etme konusunda Allah'a ortak koşuyorlardı o ilahlaştırdıklarını. Onlardan istediğimiz zaman onlar bizim duamıza icabet eder diye inanıyorlardı. Biz onlardan isteyelim, onlar bize yardım eder gibi düşünüyorlardı. Ama denizde fırtınaya yakalandıkları zaman bu inançlarını bırakıyorlardı. Demek ki şüphe içerisindeydiler ve sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Karaya çıktıkları zaman, o fırtınadan kurtuldukları zaman, işte o zaman tekrar şirk koşmaya devam ediyorlar. Ve Allah'tan başkalarından yardım istemeye devam ediyorlardı. Yardım istemek yani dua etmek bir ibadettir. O yüzden Kur'an İyyâke nestaîn demeyi bize emreder. Sadece ve sadece senden yardım dileyeceğiz. Sadece sana dua edeceğiz ey Rabbimiz. Bu şekilde Allah'a başkalarına ortak koşmayın deniliyor. Rabbinize başka şeyleri ortak koşmayın. Allah sizin ortak koştuklarınızdan münezzehtir. Ey müşrikler, siz Allah'a neyi ortak koşuyorsunuz? Şunları ve şunları. Onların Allah tarafından yaratıldığını siz de biliyorsunuz. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. O zaman neden onlara dua ediyor, ibadet ediyorsunuz? Ya da o başınıza geçirdiğiniz liderleriniz Allah Azze ve Celle'ye meydan okuduğu zaman, Allah'ın hükümlerini kaldırdığı zaman, kendi kafasından kanunlar koymaya kalktığı zaman, siz onları yaratıcı olmadığını biliyorsunuz. Onların da Allah tarafından yaratıldığını bildiğiniz halde neden Allah'a itaat etmiyorsunuz da onlara itaat ediyorsunuz? Bu yaptığınız şirkin de ötesinde bir şey. Şirk nedir? Allah ile bir varlığı bazı meselelerde ortak görmek, eşit görmektir. Eşit görmektir. Halbuki bugünün şirki, bugünün küfrü bundan da daha öte. Bugünküler Allah Azze ve Celle'yi eşit de görmüyor, Allah'tan üstün görür gibi davranıyorlar. İster bunu dilleriyle ifade etsinler, isterse etmesinler. Allah bir şey diyor, insanlar başka bir şey diyor. İnsanlar insanların dediğini kabul ediyorlarsa, Allah'ın dediğini kabul etmiyorlarsa, bilerek ya da bilmeyerek demiş oluyorlar ki insanların dediği, filanların dediği Allah'ın dediğinden daha üstündür. Bunu söylemiş oluyorlar. Onun hükmünü Allah'ın hükmünden daha üstün görüyorlar. Bu şirkin de ötesinde bir günah. Şirkin en çirkin şekli diyebiliriz buna. Allah'a ortak koşuyor. Bir yönüyle Allah Azze ve Celle hüküm koyan, onu da hüküm koyan olarak kabul ediyor. O manada onu Allah'a ortak koşuyor. Ama aynı zamanda Allah'ın hükmünden daha da üstün görüyor onun koyduğu hükmü. Ve onun hükmünü kabul ediyor. Allah'ın hükmünü kabul etmiyorsa eğer, bu insan onu, o ilahlaştırdığı kimseyi Allah'a eşit de görmüyor, daha üstün görüyor demektir. Bu çok katmerli bir küfürdür. Halbuki sorsanız o bir kul mudur, değil midir? Kuldur der. O her şeyi bilir mi deseniz hayır der. O da Allah'a itaat etmek zorunda değil midir deseniz evet der. Ama sonra tutar, Rabbinin koyduğu hükmü terk eder, insanların koyduğu hükmü alır. Ve sonra da ben Müslümanım demeye devam eder. Eğer böyle ise bilsin ki bu yapmış olduğu şey, o hükmü kabul etmesi, Allah'ın hükmünü terk etmesi, onu Allah'ın, onun hükmünün Allah'ın hükmünden daha üstün olduğunu söylemesi demektir. Allah Azze ve Celle bunu affetmeyecektir. Allah şirki bağışlamayacak. Bu şekilde ölürse eğer, tövbe etmeden, tevhide dönüş yapmadan, sadece Allah'a itaat ederim demeden, İyyâke na'bud demeden, sadece ona itaat ederim demeden ölecek olursa, şirk üzerinde ölmüş olacaktır. Ve ebediyen de cehennemden çıkamayacaktır. Allah Azze ve Celle onların Allah'a ortak koştukları şeylerden senin Rabbin münezzehtir, yücedir ey Resulüm. Senin Rabbin mi yücedir, onların Rabbine ortak koştuğu şeyler mi? Madem ki Allah yücedir, o halde nasıl oluyor da Allah'ı terk ediyorlar da onların peşinden gidiyorlar? Şirkin açıklaması nedir? İnsan neden müşrik olur? Haydi zina etti diyelim, nefsine uydu. Canı istedi, kendine hakim olamadı, iradesini kullanmadı. Aklını kullanmadı, akıbetini düşünmedi. Haydi diyelim ki ondan nefsin bir payı var. Haydi diyelim ki nefis ondan lezzet alıyor. Haydi içki içti diyelim ki nefsin onda payı var, ondan lezzet alıyor. Haydi bir adam öldürdü diyelim, nefsine hakim olamadı, iradesini kullanamadı. O yüzden o günahı işledi. Ya bu şirke neden girer insan? Şirk zina gibi insanın canının isteyeceği bir şey değil. Şirk içki gibi canının isteyebileceği bir şey değil. Şirk insanın merak edeceği, hele bir deneyeyim bakayım nasıl oluyor, nasıl bir lezzet veriyor diyebileceği uyuşturucu gibi bir şey değil. O halde insan neden müşrik olur? Haydi günahlarda nefsin payı var. Haydi nefis istiyor. Ya bu şirki ne istiyor? Allah Azze ve Celle o yüzden şirk içinde ölenleri ebediyen cehennemine atıyor. Çünkü senin nefsin de bunu istemiyordu aslında. Sen hiç olmasa Allah'ın otoritesini kabul edebilirdin. Uyumasaydın, hiç olmasa kabul etseydin, Müslüman olarak can verirdin. Uymasaydın bile, Allah'ın hükümlerini tatbik etmeseydin bile, hayatında uygulamasaydın bile, hiç olmasa Rabbim hükmedendir ve onun hükmü en güzel hükümdür deseydin, hiç olmasa bu şekilde can verseydin, eleysallahu bi ahkamil hakimin, Kur'an sana soruyordu, Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Evet deseydin, bele deseydin, en güzel hüküm senin hükmündür ey Rabbim deseydin, onu bile demeyip insanların hükmünü üstün görenler, Allah'ın hükmü o zaman içindir, bu zaman için değildir diyenler, Allah'ın hükmü değiştirilebilir diyenler, Allah'ın hükmünü insanların hükmü gibi görenler, insanların çıkardığı kanunlar ara ara değiştiriliyor ya, Allah'ın kanununu da öyle görenler, insanların kanunlarını mı Allah'ın kanunlarına eşit görüyorlar? Allah'ın kanunlarını mı insanların kanunlarına eşit görüyorlar? Yazıklar olsun. Bu şekilde davrananlar hiçbir şekilde şirklerini açıklayamayacaklar. Hiçbir haklı mazeret ortaya koyamayacaklar. Şirkin hiçbir haklı mazereti olmadı, olmayacak. Senin Rabbin onların şirk koştuklarından münezzehtir ey Resulüm. Senin Rabbin, Rabbinin gücünü, kudretini kainatta görüyorsun. Onların Allah'a ortak koştuklarının böyle bir gücü, kudreti var mı? Madem ki yok, o halde ey Resulüm, sen onların laflarına bakma. Onlara tevhidi anlatmaya devam et. Onlar bir gün eninde sonunda Rablerine ortak koşmanın çirkin bir şey olduğunu anlayacaklar. Hayatını değiştirme baba yiğitliğini gösterebilenler eninde sonunda hayatını değiştirme kararlılığına varacak ve sonunda bu noktaya gelecek, tevhidi kabul edecek. Allah'ın emrinin gerçekleşeceğini bilecekler. Eğer emir kelimesi umurun müfredi, emir kelimesi umur kelimesinin müfredi ise, evamirin müfredi ise, o zaman Allah'ın emri, Allah'ın koymuş olduğu kanunlar, Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanun, Allah'ın emri la ilahe illallah, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği o inanç esası size Allah'ın emridir yani. Farzlar diyenler olmuş. Allah'ın emri, Allah'ın koyduğu farzlar, Allah'ın koyduğu yasaklar ve cezalar. Fela testacilu kısmıyla bunu örtüştürememiş bazı alimler. Demişler ki insan Allah'ın emrinin gelmesi hususunda acele eder mi ki? Burada kasıt kıyamet olsa gerek dediler. Allah'ın emrini insan acele etmesin buyuruyor. Ete emrullah fela testacilu. Allah'ın emri geldi, acele etmeyin. Acele istemeyin. Onu acele istemeyin. O emri acele istemeyin. Eğer Allah'ın farzı kastediliyorsa emir kelimesiyle, Allah'ın gerçekleştireceği kıyamet değil de Allah'ın hükmü kastediliyorsa, o zaman Allah'ın farzları geldi, farzı geldi ve onu acele istemeyin manasında anlayanlar olmuşsa da buna itiraz gelmiştir. İnsanlar farzı istemez, acele etmez ki. Ya da insanlar Allah'ın cezalarının bir an evvel gelmesi konusunda, hükümlerin, şeriatın bir an evvel gelmesi konusunda acele etmezler ki, tarzında bir itiraz gerçekleşmiştir bu manayı verenlere. Elbette bunu hesaba katmak icap eder. Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği şey büyük ihtimalle kıyamettir. Kur'an'da birçok ayette bu şekilde gelmektedir. Onlar kıyametin bir an evvel kopmasını istiyorlar. Kıyamet kopacak ve onlar da hesap verecekler. Kur'an birçok yerde bu meseleye temas eder. O yüzden ayette kastedilenin o olduğunu düşünmek daha doğru. Allah Azze ve Celle'nin emri geldi, yani kıyamet geldi. Ya da Allah Azze ve Celle'nin kıyamet emri geldi. Yani ya kıyamet geldi ya da kıyamet emri geldi. Yani Hazreti İsrafil'e emir verildi. Artık filan tarihte kıyameti kopar. Ya da suru eline al ve hazır bekle denildi ona. Peygamberimizin hadisiyle birleştirecek olursak, biraz evvel dediğim gibi İsrafil eline suru almış ve sura üflemek için hazır bekliyor. Belki de işte Allah'ın emri belki de odur. Allah Azze ve Celle'nin emri geldi ve İsrafil suru eline aldı. Bu da olabilir. Allah Azze ve Celle neyi kastettiğini en iyi bilendir. Birkaç ihtimal var yani. Allah'ın emri kıyamet de olabilir. Allah'ın emri, Allah'ın emirleri, farzları, cezaları da olabilir. Allah'ın emri kıyameti, kıyametle ilgili emir de olabilir. Allah'ın kıyametle ilgili hükmü de olabilir. Meleklerine gereken talimat verilmiş, o da olabilir. Allah Azze ve Celle'nin emri gelmiştir. Kıyamet yakındır. Ama bu 3 sene, 5 sene, 50 sene, 100 sene demek değildir. Onun vaktini elbette ki ancak Allah bilir. Cebrail aleyhisselam insan kılığında bir gün camide peygamberimizin yanına gelmişti. Bembeyaz bir elbise ile yakışıklı bir genç suretinde gelmişti. Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki tanımadığımız birisiydi. Tertemiz bir elbiseyle gelmişti. Buranın insanı değildi. Uzaktan geldiği belliydi. Fakat elbisesi tertemizdi. Çölden gelen insanın elbisesi bu kadar temiz olmazdı ki. Şaşırmıştık. Sonra Resulullah'ın dizinin dibine oturdu. Ve dedi ki, "Ehbirni anil İslam." Bana İslam'dan haber et. Efendimiz haber verdi. Sonra "Ehbirni anil iman" dedi. İmandan haber et. Efendimiz imanın şartları diye bildiğimiz o maddeleri saydı. Sonra kıyametten haber et dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu hususta kendisine soru sorulan sorandan daha alim değildir. Yani ben de bilmiyorum dedim. Bu hususta soru sorulan sorandan daha alim değil. Benim de böyle bir bilgim yok. Ben de gaybı bilmiyorum. Dolayısıyla Allah Resulü böyle cevap verdiği halde, kıyametle ilgili konuşmadığı halde bu mesele gaybi bir mesele olarak kabul edildiği halde, sadece Allah'ın bildiği bir gaybi mesele olarak bilindiği halde, bazıları ebced hesabıyla, cifir hesabıyla, bir takım hesaplama yöntemleriyle, harflerin rakamsal karşılıklarını toplamak suretiyle filan tarihte kıyamet kopacak gibi saçma sapan laflar ediyorlar. Bizzat Resulullah o emrin ete emrullahın ne zaman gerçekleşeceğini bilemediğini ifade ettiği halde bazı kimseler kalkıyor bir takım hesaplar yapıyor filan tarihte kıyamet kopacak diyor. Ayetin bir kısmını alıyor. Oradaki geçen harflerin rakamsal karşılıklarını topluyor. Neden ondan sonrasını da almıyorsun? Neden ondan bir kelime evvelini almıyorsun? Bir kelime sonrasını almıyorsun? Böyle bir ilim İslam'da mevcut değil. Böyle bir ilme göre gayb hakkında konuşulamaz. Zan ve tahminden öteye gitmez. Ve zan ilimden bir şey ifade etmez. Allah Azze ve Celle eğer onun zamanını bildirmek isteseydi bildirirdi. Sadece bize kıyametin bir gün kopacağını haber veriyor. Zamanını söylemiyor. Siz acele etmeyin kendinize bakın. Ne amel işlediniz ona bakın. Bir adam peygamberimize geldi. Ya Resulallah kıyamet ne zaman dedi. Efendimiz dedi ki ne yapacaksın kıyameti? Sen kıyamet için ne hazırladın ona bak. O sahabi dedi ki ya Resulallah fazla bir amelim yok. Allah'a layık olacak kadar bir amelim yok. Ancak ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Onu sevmekten başka daha güzel bir amelim yok ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki sen sevdiklerinle berabersin. Herkes sevindi peygamberimizin bu cevabına. Ya Resulallah dediler bu sadece onun için mi yoksa bizim için de geçerli mi? Sizin için de geçerli dedim. Siz kıyamet için ne hazırladığınıza bakın. Kıyametin saatini merak edenler, hesap kitap yapmaya kalkışanlar, hayatlarında İslam'ı göremezsiniz böyle insanların. Çıkarlar televizyonlarda ebced hesabıyla, İnsanların kafalarını karıştırırlar. Kur'an sanki şifreler kitabıymış gibi konuşurlar. Bu kitabın mesajını örtbas edebilmek için bu kitap neden gelmiştir? Bu kitabın bir davası var. Bu kitabın bir kavgası var. Bu kitabın inanç esasları var. İbadet esasları var. Bu kitap yeryüzünde bir medeniyet kurmak için gelmiş. Bütün bunları örtbas etmek için sanki Kur'an şifre kitabıdır. Sanki Kur'an fal kitabıdır. Harflerle oynamak suretiyle, hesaplar yapmak suretiyle insanlar o istikamete sevk etmek isteyenler. Allah'tan korkmaz adamlar. ellerinde hiçbir delil olmadığı halde ne ebcetin ne cifrin doğruluğuna dair ellerinde hiçbir sahih hadis olmadığı halde gayb hakkında bunlara dayanarak konuşmaya kalkanlar, sahih hadislere göre yaşamayıp, Kur'an ayetlerine göre yaşamayıp, muhkeme göre yaşamayan, böyle şeylerle kendilerini avutan, bunlarla insanları meşgul edenler, Allah Azze ve Celle eğer isteseydi onun vaktini, saatini bildirirdi. Ete emrullah dedi. Seyeti emrullah. Allah'ın emri gelecek, bekleyin. Siz hayırlı ameller işleyin. Fele testacilu. Bunu bir an evvel gelsin diye istemeyin. Kendi kıyametinizi düşünün. O kıyamet daha çok insanlar gelecek. Allah daha çok insanları imtihan etmek istiyor. Allah daha çok kullarının olmasını istiyor. Allah daha çok yaratmak istiyor. Onu sen bilemezsin. O ne kadar yaratmak istiyorsa o kadar daha yaratacak. Ondan sonra kıyameti gerçekleştirecek. Kul kendi görevini bilmeli. Senin görevin iman ve ameldir. İman edecek, amel işleyeceksin. Kendi görevini bilmeyip, kendisine düşmeyen işlere kafa yorup, kıyametin saati üzerinde konuşan, bir takım saçma sapan laflar edenler, hesap kitap yapmaya kalkanlar, bunlar gibiler daha evvel de vardı ve o tarihler geldi geçti, kıyamet kopmadı. O tür hesaplar yapanların hesapları hep boşa çıktı. Bugün böyle hesaplar yapanların hesapları da boşa çıkacak. Ama bunların içinden kafa karıştırma konusunda uzmanlaşmış olanlar 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra gibi rakamlar söylemek suretiyle nasılsa bugünkü insanlar 300 sene yaşamayacaklar. Onu bilmektedir, o şekilde konuşmaktadır. Halbuki Rabbimiz gerekli olsaydı bize vaktini bildirirdi. İnsanlar kendisine gerekmeyen şeyleri terk etmelidirler. Peygamberimiz buyuruyor: "Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani." İnsanın Müslümanlığının güzelliğindendir kendisine gerekmeyen şeyleri terk etmesi. Eğer bir Müslüman kendisine gerekmeyen şeylerle ilgileniyorsa güzel bir Müslüman değildir. Kendisine gerekmeyen işlerle uğraşanlar kendisine gereken meselelerle ilgilenmeyeceklerdir. Ondan dolayı İslam bunu men eder. Kıyamet saatiyle saatinin, vaktinin bunun üzerinde incelemeler yapana kadar, gayb hakkında recmen bil gayb boş boş konuşana kadar, karanlığa taş atana kadar İman ve amelle mükellef olan bir insan sadece vazifesini düşünmeli. İman ve amel sahibi olmalı. Allah'a da güvenmeli. Kıyametin kopacağından da emin olmalı. Allah'ın kainatı onun kudretinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Madem kıyamet kopacak, o halde bir şey için kopacak. O kıyametin kopacağını haber veren Allah tekrar yaratacağını da haber veriyor. Tekrar yaratacak ve hesaba çekecek. Kıyamet kopacak ki her şey bitecek ki ondan sonra hesap olsun. Çünkü insanın yapmış olduğu şey kendinden sonraki nesilleri de etkilemektedir. Kendinden sonraki nesilleri etkilediği zaman ya hayırlı bir şey yaptıysa ondan dolayı sevap kazanıyor. Ya da kötülüğü ve öncülük yaptıysa ondan dolayı da günah kazanıyor. Dolayısıyla bütün günahları ve sevapları toplanacak. O yüzden insanlar tamamen bitirilecek. Ve insanın yapmış olduğu şeyler ne kadar insanı etkilediyse hepsinden dolayı sevap ve günah kazanacak ve kıyamet kopacak, ancak o zaman hesaba oturulabilir. Ancak o zaman hesaba oturulabilir. İnsanlar devam ederken kıyamet olur mu? Çünkü daha insanın yapmış olduğu ameller sonraki nesilleri etkilemeye devam ediyor. Amel defteri ortaya konulur mu? Hesap ortaya konulabilir mi? Dükkanı kapatırsınız, dükkanınızı kapatır, yıl başında sayım yaparsınız. Bir taraftan mal alıp bir taraftan mal satıp o şekilde sayım yapılır mı? Öyle sayım olmadığı gibi aynı şekilde dünya devam ederken de insanlar yeniden diriltilmez. Dünya devam edip giderken insanların hesabı ortaya çıkmaz. Çünkü yapmış olduğu şey sonraki nesilleri etkileyecektir. Yapmış olduğu şey olumlu ya da olumsuz. Ondan sevap veya günah kazanacaktır. İnsanlar ne kadar insanı etkiliyorsa hepsinin teraziye konulması gerekmektedir. Bu da ancak kıyametin kopmasıyla, dükkanın kapatılmasıyla, sayım yapılmasıyla mümkündür. Halbuki onlar hemen gelsin istiyorlardı. Fela testa'cilu buyuruldu onlara, acele etmeyin. Dükkanın kapanması, sayımın yapılması için yılbaşı bekleniyor. Acele etmeyin. Eninde sonunda sayım yapılacak ve hesabınız görülecek. Allah Azze ve Celle madem söz veriyor, gerçekleşecek. Müslüman için kıyamet güzeldir. Çünkü kıyamet, kıyametin kopması ve ondan sonra yeniden dirilişin gerçekleşmesi. Bu Müslüman için güzeldir. Çünkü kıyamet hafidatur rafiadır. Bir kısmını düşürecek, alçaltacak, alçak olanların. Yeryüzünde yaşarken çok şerefli yaşamış, zengin olmuş, mevki makam sahibi olmuş ama aslında Allah katında zerre kadar da kıymeti yok. Aslında Allah katında bir fakir, fukara, muttaki bir Müslümandan çok aşağılarda. Ama o bu dünyada çok şerefli, kendini öyle görüyor. İşte kıyamet onu aşağı indirecek. Hafidatur rafiyam. Onları indirecek, Müslümanları yükseltecek. Bu dünyada aşağılanmış olan, kıymet verilmemiş olan, adam yerine konulmamış olan muttaki Müslümanlar, Allah katındaki ölçü başka, insanların ölçüsü başka. Allah katındaki ölçü takva, Allah katındaki ölçü ilim, Allah katında geçerli olan iman. Allah bunlara bakacak. İnsanlar ise malına bakıyor, mevkisine bakıyor. İşte orada ölçü değişecek, gerçek ölçü ortaya konulacak. Hafidatur rafia, bir kısmı alçaltılacak, bir kısmı yükseltilecek. Dolayısıyla yükseltilecek olanlar, muttakiler neden kıyameti istemesinler? Muttakiler neden yeniden dirilişi istemesinler? Çünkü onlar inşallah yükseltilecekler. Neden istemesinler? Kıyameti kafir istemez. Kıyameti mücrim istemez. Onlar bu dünyanın hep devam edip gitmesini isterler. Çünkü onlar hesap olursa hesap veremeyeceklerini bilmektedirler. Boş yaşamışlardır. Batıla dalanlarla beraber batıla dalmış, batılca bir hayat yaşamışlardır. Batıl ideolojilere göre, nizamlara göre, sistemlere göre yaşamışlardır. Allah'ın nizamına göre, kanunlarına göre yaşamamışlardır. O yüzden onlar kıyameti istemezler. Bilirler ki bu dünyadaki gibi orada şerefli olamayacaklar. Bilirler ki orada cehenneme girecekler. Bilirler ki kıyamet hafidadır. Mümin de bilir ki kıyamet rafiadır. Dolayısıyla Müslüman kıyameti ister. Kafir ise kıyametten korkar. Allahümme la tukimissa'a. Allahümme la tukimissa'a diye yalvarır. Kafir kabre girdiği zaman. kabirde sualin gerçek olduğunu gördüğü zaman, melekleri gördüğü zaman, hesap orada başladığı zaman, o zaman böyle dua eder. Ya Rabbi kıyameti koparma, her şey gerçekmiş meğer. Mümine gelince suallere cevap verir. Men rabbuk ve men nebiyyuk ve men dinuk. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir? Bu suallere cevap verdiği zaman, o zaman o kabir ona genişletilir. Cennet bahçesine dönüşür. Ve işte o zaman Allahümme akimis sa'a, Allahümme akimis sa'a diye dua eder. Allah'ım kıyameti kopar. Allah'ım kıyameti kopar. Burası böyle cennete dönüştü. Kim bilir cennet nasıldır? Beni cennetime kavuştur. Aileme kavuştur. Hurilere kavuştur. Allahümme akimis sa'a diye dua eder. Mümin kıyametin kopmasından memnundur. Mümin, muttaki olan bir mümin, iman etmiş, salih ameller işlemiş ve Allah'tan da sakınmış olan bir mümin, kıyametin kopmasını ister. Çünkü Rabbi kendisine merhametle muamele edecektir, o bundan emindir. Rabbinin merhamet sahibi olduğunu bilir. Kendisi de bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Rabbinin bağışlamasına da güvenmektedir. İman ve amel sahibidir. Dolayısıyla o kıyametin kopmasından hem emindir hem de istemektedir. Nasılsa sonuçta Rabbi kendisini ebedi cennetine koyacaktır. Allah Azze ve Celle bizleri de onlardan eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadele edenlerden kıl bizi. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.